Ayrım 6, sayfa 58. Ortada bu kadar büyük mevzalar söz konusuyken bu gidişata son vermek mümkün mü diye sordum. Evet, büyük para dönüyor. Norveç gibi küçük bir ülkede bile silah endüstrisinde çalışanların sayısı 20 bini buluyor. O zaman silah satışının durması kimsenin işine gelmez. Savaşlardan bu ülkenin insanları da nemalanıyorlar. Norveç Dış İlişkiler Enstitüsü Başkanı Lodgaard, barış çalışmalarına yine Sudan'dan örnek veriyordu. Sudan'daki faaliyetimiz Norveç'in çalışmalarına tipik bir örnekti. Önce Hristiyan yardım kuruluşlarıyla oraya insani yardım getirdik. 1970'li yıllarda ve 1980'lerde Norveç Halk Yardım Teşkilatı Sudan'a gitti. Sudan halkıyla yakın temas kurdular. Onların güvenlerini kazandılar ve barış sürecinde önemli rol oynadılar. Sivil teşkilatlarla Norveç devleti Sudan'da beraber çalıştı. Biz bunu Norveç modeli de diyoruz. İşte durumu özetlemişti. Ama barışçıl Norveç modeli 40 yıldır Sudan'daki kıyımı önleyememişti. Frogner, Sefere ve Barış Oyunu. Norveç'e giderken Sefa Yürükel'le konuşmuştuk. Norveç'te yaşıyordu. Son derece önemli araştırmalar yapıyor, Batı'nın soykırım tarihini sorguluyordu. Oslo'ya varır varmaz bütün görüşmelerimizle bizzat ilgilendi. Bizi Oslo'da sık sık barış görüşmelerine ev sahipliği yapan binaya doğru götürdü. Oslo diyordu, dünyada bir kanaldır. Tüm ayrılıkçı örgütlerin toplantıları burada yapılır. Yarım saatlik tren yolculuğundan sonra Oslo kuş bakışı ayaklarımızın altındaydı. Üzerinde Frogner Sesere yazan tipik bir Norveç binasının önündeydik. Bir turist kalabalığının arasında Oslo'yu seyrediyorduk. Sefa, işte dedi, ünlü barış binası Frogner Sesere burası. Oslo'nun biraz dışında, gözlerden uzak bir bina. Uluslararası toplantıların, geçiş dediğimiz o toplantıların yapıldığı yer burasıdır. Geçen hafta ETA temsilcileri buradaydı. Kim yapıyor bu toplantıları? Onların karşısında oturanlar kim diye soruyorum. Onlar gayri resmi maskesi takmış Norveç devleti yetkilileri. Norveç devletini gayri resmi olarak temsil eden araştırma kuruluşları. Bu işler böyle yürütülür. Önce uluslararası kuruluşların liderleri sorunlu ülkelerle ilgili bir ön çalışma yapar, sonra devlet temsilcileri devreye girer. Ahşap binadan içeri giriyoruz. Av köşkünü andıran bir dekoru var. Altta ve üstte lokantalar. Kamerayı gören bir genç adam yaklaşıyor. Adı Cihangir Olgun. Frogner Setere'de garsonluk yapıyor. Üst katta kilitli bir kapıyı açıyor. Bize ateşkes kararları alınan salonu gösteriyor. Kocaman dikdörtgen bir toplantı masası ve kenarlarda ayrı taraflar için hazırlanmış iki küçük masa salonu dolduruyor. Cihangir'e kimler gelir buraya diye soruyorum. Kimleri görmedik ki burada diyor. Devlet büyükleri, krallar, başkanlar. Gelip medeni dünyanın temsilcileri olarak arabuluculuk yapıyorlardı. Sverre Lodgaard, çatışan tarafların kendi özgür iradeleriyle gelip uzlaşma için masaya oturduklarını söylemişti. O özgür irade acaba nasıl oluşuyordu? İngiltere, Amerika'nın yanında Irak'ın işgaline desteklerine kadar neden İrlanda Kurtuluş Örgütü ateşkese yanaşmamıştı? Barış görüşmeleri ardında acaba nasıl bir süreç vardı ve kimlerin işine yaramaktaydı? Kate Hansen-Bundt gülerek, zaman zaman bölücü silahlı örgütler Norveç'te barış masasına oturuverirler demişti. Ben de bu çabalar biraz yapmacık değil mi diye sormuştum. Kate doğru demişti. Değişik aktörler zaman zaman burada bir araya gelirler. Kahvemi masanın üzerine bırakmış Kate'in gülen yüzüne eğilerek, sanki perde arkasından birileri onlara hadi devam edin ya da şimdi durun diye fısıldıyor demiştim. Kate aslında biraz öyle diye karşılık vermişti. Bu konuda konuşmayı uzatmak istememişti ama gülüşü bu işler oyundur der gibiydi. Uluslararası bir aktör. Erling Folkvord. O öğleden sonra Oslo'nun uzak bir mahallesinde aktörlerden biriyle buluşacaktım. Erling Folkvord, uluslararası sivil toplum örgütlerinin iyi tanıdığı birisiydi. Kariyerini Kürtçülük faaliyetleriyle yapmıştı. Bir de kitap yazmıştı. Kitabın adı Kürdistan'dı. Röportaja başlamadan evvel çantasından büyük ebatlı lüks baskısıyla dikkat çeken kitabı çıkardı. Tepkimi ölçmek ister gibi. Yarısı olmayan Türkiye haritasının olduğu sayfayı gösterdi. Kitabın alt başlığında ne yazdığını sordum. Kürdistan, bir halk, geçmişi ve geleceği hakkında diye okudu. Gösterdiği haritadan da anlaşıldığı kadarıyla gelecek çoktan belliydi. Kürtçülüğü kendine kariyer seçen Erling Folkvord, Kızıl Seçim İttifakı liderlerinden biriydi. Abdullah Öcalan, Mesut Barzani ve Celal Sayabani ile sıkı ilişkiler içindeydi. Folkvord'un düşünceleri sanki Norveçli değil, Batı'nın tümünde hakim olan görüşü yansıtıyordu. Kışkırtıcı bir üslubu vardı. Tıpkı bu işleri meslek seçmiş diğerleri gibi. Bence Kürt halkının kendi dilini ve kültürel gelişimini korumak için, demokrasi için savaşmaya hakkı var. Türk hükümeti onlara bu hakkı vermediği sürece mücadelelerini sürdürmek onların hakkı. Türkiye'de yetkililer öncelikle bir Kürt halkının varlığını ve böyle bir sorunun mevcudiyetini kabul etmeliler. Nefes almadan konuşuyordu. Ben geleceği ulus devletlerde görmüyorum. Bugün Avrupa'nın yaptığı gibi Orta Doğu'da da bir çeşit federasyonlar kurulmalı. Tespit edilen bölgelerde insanlar kendi liderlerini seçebilmeli. Bu söylem Amerika'nın son zamanlarda sık tekrarladığı, Fas'tan Pakistan'a bölünecek coğrafya tanımıyla paraleldi. Erling Folkvord, öncelikle Orta Doğu'da yeni sınırlar çizilmeli diyordu. Küçük parçalara ayrılmış, liderleri Batı'nın denetiminde olan küçük devletler fikrini savunuyordu. NUPİ Başkanı Lodgar'da sormuştum. Türkiye'nin güneydoğusuna gösterilen bu siyasi ilgi acaba bölgenin petrol zengini olmasıyla mı ilgili? Bu kuvvetle muhtemeldir demişti. Malum Orta Doğu petrol üretiminin %30'una ve rezervlerin %60'ına sahip. Türk deyince aklıma Kürtler gelir. Sivil toplum örgütleri ve siyasiler Kürdistan kitapları basarken Norveç petrol şirketleri de boş durmuyorlardı. Norveçli DNO şirketi Türkiye sınırı dibinde Zaho'da petrol çıkarma faaliyetine törenle başladı. Kürt bölgesi başkanı Neçirvan Barzani törende Bağdat kaynaklarımızı kontrol edemez dedi. Ona göre petroller sadece Batı tarafından kontrol edilebilirdi. Norveç ekonomik çıkarlarını siyaseten de kollamak zorundaydı. 2006 başında Norveç hükümeti PKK'yı terör listesine almayacağını açıklamıştı. NATO'da müttefikimiz olan Norveç, terör listesini kabul edersek barış çalışmalarımıza gölge düşer gerekçesini ortaya koymuştu. Beatrice Svydal geçmişte Norveç Kürt Hakları Konseyi Başkanı'ydı. Şimdi Uluslararası Af Örgütü Norveç Şubesi'nde siyasi masa şefiydi. Genç bir kızken gittiği Güneydoğu kendi deyişiyle onun ikinci memleketiydi. Sanırım Güneydoğu bir sevgili edinmişti. Bence politikacılar Orta Doğu'da büyük çıkarları olduğunu görüyorlar. Orada petrol var ve orada başkaldıranlar var. Orada ezilen halklar da var. Kendi dilleri, müzikleri ve kültürleri yasaklanmış, ana dillerinde eğitim yapmayan bir halk var. Beati aslında çok güzel özetlemişti. Batı'nın gözü petroldeydi ve bölgedeki sorunlar bu amaçla bahane edilebilirdi. Ana dilimde eğitim en büyük kozlarıydı. Ama tüm Avrupa'da olduğu gibi Norveç'te de Türklerin ana dilinde eğitimi engellenmekteydi. Norveç'te Türkçe yasak. Oslo'nun ünlü Grönland mahallesinde bir cami. Burası Oslo'nun Türk mahallesi. Öyle Norveç'ten binlerce kilometre ötede bir yerde değil. Norveç'te entelektüellerin burunlarının dibi. Camiden içeri giriyorum. Kalabalık bir topluluk. Kadınlar ve çocuklar iftar sofrası hazırlıyorlar. Birazdan oruçlar açılacak. Kocaman gözlerini bana dikmiş bakan küçük kıza, Norveç dilinde mi eğitim görüyorsun diye soruyorum. Evet diyor. Annesi dertli. Norveç'te okullarda Türkçe eğitim yasaklandı. Biz kendi derneğimizde Türkçe dersi veriyoruz, o kadar diyor. Norveçli kadınlar kendi ülkelerindeki ana dilinde eğitim ihlaliyle pek ilgilenmiyorlar. Norveçli aydınların ilgi alanları oldukça dar. Jostein Gaarder, Sofi Vakfı'nın kurucusu. Norveç'in en prestijli ödüllerini dağıtan vakfında başkanım. Ve o da kuralı bozmuyor. Türkiye denilince aklıma sadece iki şey geliyor. Türkiye deyince önce aklıma ifade özgürlüğü geliyor. Sonra diye soruyorum. Sonra da Kürtler geliyor aklıma. Kendi dillerini konuşabilmeli, okulda ana dillerini öğrenebilmeliler. Maria, AB'ye hayır grubunun yöneticisi. Ona aynı soruyu sorduğumda dürüst olmam gerekiyor, Kürt sorunu diyor. Nedense kıkırdıyor. Ben de dayanamayıp Ermenileri unuttunuz diyorum. Tabii onlar da var diye ilave ediyor. Resim, Grönland'da Türkler, Banu Avar bir grup Türk vatandaşıyla bir resim çektirmiş. Şimdi Kürtlerin zamanı. Stratejist Kate Hansen Bund, şimdi Kürtlerin zamanı demişti. Bu oyunun bir parçası. Kürtler burada büyük destek alıyorlar. İsrailliler gibi. Sanırım şimdi onların zamanı. Norveç Dışişleri Bakanı sözcüsü de bu yıl, bazı Kürt gruplarla Norveç Dışişleri Bakanlığı arasında görüşmeler yapıldığını söylemiş. Türkiye'deki Kürtlerin davalarını çok yakından takip ediyoruz demişti. Sverre Lodgaard'a bu ateşli Kürtçülüğün menşei nedir İskandinav ülkelerinde diye sorduğunda kaşları yukarı kalkmıştı. Sanırım bu sorunuz ön yargılı diye cevapladı. Ben özel bir taraflılık olduğunu sanmıyorum ama tabii insanlar Kürtlerin mücadelelerinden burada da haberdarlar. Ben neden Kürtlerin meselelerinin sizi bu kadar ilgilendirdiğini merak ediyorum. Mesela burada Samilerin başına gelenler Türkiye'de pek bilinmiyor da. Kaşları yine yukarı kalkıyor, gülümseyen maskesini takıyor. Norveç'in yerli halkı Samilerdi. Asya kökenli Samiler bu topraklara 4000 yıl önce gelmişlerdi. Dayanılmaz dini ve kültürel baskılar 17. yüzyılda başladı. Kilise topraklarını ellerinden aldı. Dilleri yasaklandı. Norveç dilini konuşamayanların mülk edinme hakkı yasaklandı. Tıpkı İsveç'te olduğu gibi Samiler ve Taterler aşağı ırktan sayıldılar. 25 yıl öncesine kadar yürürlükte olan bir yasayla Tater ve Sami kız çocukları kısırlaştırıldı. Başka halkların haklarını savunan Norveç aslında üstün ırk teorisini icat edenlerdendi. En çok da kendi içindeki yerli halka çektirmişti. Vigeland Parkı tüm bunların kanıtıydı. Sefa Vigeland Parkı'nı mutlaka görmemiz gerektiğini söylemişti. Gittik. Devasa park heykellerle bezeliydi. Çoğunluğu kadın, erkek ve çocuk heykelleriydi. Heykellerin her biri mükemmel insan örneğiydi. Hepsi genç, gürbüz, savaşmaya ve çoğalmaya hazır. Norveç'te genç nesil bu heykellerin etkisiyle büyüyordu. Onlar 25 yıl öncesine kadar Norveç'in yerli halkının başına gelenleri bilmiyorlardı. Parkı dolaşan okul çocukları hayranlıkla güç sembolü atalarını seyrediyorlardı. Sefa'ya ilk Ari ırk çalışmaları Norveç'te yapılmış. Bu heykelleri adeta Ari ırkın simgesi diyorum. Tabii diyor, zaten Ari ırk teorisi 1850'lerde Viyana'da ortaya atılıyor. Gustav Vigeland o dönemde yaşamış bir sanatçı. 1943'te ölüyor. Eserlerini görüyorsun. Mükemmel insanı işliyor. Bak bu heykeller aslında bir tek sakat, yaşlı, çelimsiz insan figürü bulamazsın. Peki bu görüş bugün nasıl karşılanıyor? Sefa bu bakış birçok bakımdan içselleştirilmiştir diyor. Resim, Banu Avar'ın Vigeland'da genç kızlarla bir resmi. Mükemmel güçlü kollarında iki çocuk tutan adam figürüne bakıyor. Irkçılık burada içselleştirilmiştir. Biz daha akıllıyız, daha üstünüz, daha iyiyiz derler. Kendilerini diğer milletlere göre üstte görürler. Özellikle Afrikalılarla ya da Müslümanlarla kendilerini kıyaslamazlar bile. Buranın yerli halkı Samilere kısırlaştırma yöntemi uygulanmıştır ve bu uygulama 1980'lere kadar sürmüştür. Sefa Yürükel yazdığı Batı'nın Soykırım Tarihi adlı kitabında bu konunun tüm ayrıntılarını vermişti. Cevabını bilerek ona sordum. Sence Samiler neden kendilerine uygulanan biyolojik soykırımı konu etmediler? Ne diyorsun? Onlar ne soykırımı kabul ettiler ne özür dilediler. Sadece o dönemi karanlık çağ, utanç dönemi olarak isimlendirdiler ve bu konunun araştırılmasını, konuşulmasını engellediler. Afro örgütünden Beate Sveidal bu konuyu biraz olsun değinenlerdendi. Norveç'in tarihinde çok karanlık dönemler var. Bu, Roman, parantez Çingene ve Sami halkları ile ilgili korkunç olaylar yaşanmıştır. Modern siyasetteki gelişmeler şimdi insanları bunlarla yüzleştirmeye zorluyor. Bakın benim halalarımdan biri Sami ama hiçbir zaman kimliğinden, kökeninden söz etmezdi. Sami olmak adeta utanç vericiydi. Beate'ye Sefa Yürüke'nin Afrika'da Soykırımlar Tarihi adlı İngilizce kitabını hediye ediyorum. Bütün bunlardan sonra olmamış soykırımları uydurarak üzerimize geliyorlar diyorum. Evet, bir çifte standart söz konusu diyor. Aslında herkes oyunu biliyor. Beate, büyük bir çelişki var. Norveç'te Samilerle ilgili çok sert bir asimilasyon politikası uygulandı. Dillerini konuşmaları yasaktı. Sayıları büyük oranda azaldı. 1980'lere kadar süren ırkçı yaklaşım Sophie Vakfı Başkanı yazar Josephine Gardner tarafından da kara nokta olarak niteleniyordu. Norveç tarihinde bir kara nokta var. Samilerin kendi dillerini konuşmaları yasaklanmış, bu tarihimizin utanç verici bir yanı. Biz buradaki azınlıkların haklarını uzun yıllar boyunca ihlal ettik, dillerini yasakladık. Sanki bunları söyleyince aklanacakmış gibi konuşmuştu. Oslo'nun Türkleri. Oslo'da karşılaştığımız Türkler Norveç'in üstün ırk felsefesini günümüze yansımalarından söz ediyorlardı. Grönland'da sohbet ettiğimiz modern çağın köleleri durumu özetliyordu. Bize köle muamelesi yapıyorlar. Biz onlara göre insan müşterileriyiz. Bir başkası 2001'den sonra durumun iyice vahimleştiğini söylüyor. Şimdi terörizm deyince akıllarına Müslümanlar geliyor. Burada yaşayan bütün Müslümanlar Norveçlilerin gözünde terörist diyor. Oslo'nun şık caddelerinden birinde yürüyoruz. Rastgele kişilere mikrofon uzatıyoruz. En az 10 kişi aynı şekilde cevap veriyor. Türkiye deyince aklınıza ne geliyor? Müslüman devlet, Kürtleri eziyor. Devlet görüşü sokağa inmişti. Herkes aynı şarkıyı söylüyordu. Çeşitli vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri bu kanaatleri yaymakta araçtılar. Bunlardan biri de her yıl devlet görüşünü destekleyen ödüller dağıtan Sofi Vakfı'ydı. Gardner, 1991'de yayınladığı Sophie'nin Dünyası adlı kitabı ile tüm dünyada en çok satanlar listesine girmiş, 1997'de kitabından büyük gelirler elde edince çevre sorunları ile ilgili Sophie Vakfı'nı kurmuştu. Ödül vericiler küresel çıkarlar doğrultusunda barış, özgürlük ve çevre ödülleri verirlerdi. Sophie ödülü fener patlı yine. Sophie Vakfı bunlardan biriydi. Küresel oluşumun bir parçasıydı. Mesela 2005 Sophie ödülüne dini inanç ve çevre konusundaki duyarlılığı nedeniyle Fener Rum Patriği Bartolomeos layık görülmüştü. Gardner'a sormuştum. Sophie ödülü için kriterleriniz nedir? Son derece abartılı tavırlarla sorudan memnun anlatmıştı. Ana konu çevre. Ülkelerin gelişimine katkıda bulunmuş kişilere de veriyoruz. Dünya kaynaklarının eşit dağılımına katkıda bulunanlar da ödülümüze layık görülüyor. Peki sizce Fener Rum Patriği Bartolomeos bu ödüle layık olmak için çevre konusunda ne gibi faaliyetlerde bulunmuş? Duruyor. Güzel bir soru diyerek gülümsüyor. Ona ödülü Rum Ortodoks Kilisesi'nin başı olduğu için vermedik. Ama gündeminin en başına çevreyi koyduğu için verdik. Gülümsüyorum. Her nedense Türkiye'den son derece politik bir figür seçmişsiniz diyorum. Bize göre öyle değil gibi bir şeyler mırıldanıyor. Ödülü veren Sofi Vakfı, Dünya Çevre Ödülü alanda İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin başı. Norveç'te bir krallık. 4,5 milyon nüfuslu Norveç kişi başına 40 bin avro yıllık gelirle dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Özgürlükler ve zenginlikler ülkesi, demokrasinin kalesi. Aynı zamanda garip gelecek belki ama Avrupa'nın birçok ülkesi gibi bir meşruti krallık. Üstelik kralları Fransız'da olmuş, Danimarkalı'da. Avrupa asaletli sınır tanımıyor ya. Sefa Yürükenle kentin yüksek bir tepesinde yer alan sarayın önündeyiz. Tesadüf askerlerin nöbet değişim saati. Eski bir çağa ait giysileriyle sarayın önünde geniş adımlar atıyorlar. İleride küçük sarışın çocuklar onları taklit ediyor. Sefa onları izlerken dalgın. Hep Avrupa'da krallıkların sembolik olduğundan, onların bir simge olarak devletin tepesinde durduğundan söz ediliyor diyor. Oysa bu Avrupa'da müthiş bir örgütlenme. Zaten hepsi birbiriyle akraba. Bir masal anlatırmış gibi devam ediyor. Danimarka kralının 9 kızı varmış ve bu kızlardan her birini hem kendisini korumak hem de uluslararası ittifak kurmak amacıyla değişik ülkelere yollamış. Bir Rus çarlığından biriyle evlenmiş. Bir diğeri İngiltere'ye gelin gitmiş. Bir başkası Yunanistan'a, biri Romanya'ya, biri Belçika'ya yerleşmiş. Mesela biri İsveç kralı ile evlenmiş. Bu ülkeler arasında sıkı ilişkiler getirmiş. Bu sıkı ilişkiler halen devam etmektedir. Tüm Avrupa'da kraliyet aileleri birbiriyle kuzendir. Mesela Almanya'yı ele al. Eski derebeyleri şimdi yok. Cumhuriyettir ama aristokrasi hala güçlüdür ve Avrupa'nın aristokrasisi birbiriyle akrabadır. Bu akrabalık iş dünyasında, iç ve dış ilişkilerin yönlendirilmesinde, kültürel ilişkilerde kullanılır. Norveç Avrupa Birliği içinde yer almıyor belki ama Avrupa'ya göbekten bağlı. Kral her ne kadar sembolik olsa da Norveç'in dış ilişkilerinde yetkili, ekonomik ilişkiler ve küresel çıkarları temsil ediyor. Norveç'in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Avrupa Birliği'ne Hayır Örgütü'nden Maria Wahlberg durumu şöyle özetliyor. Üst düzey politikacılar ve uluslararası şirketler kral vasıtasıyla işlerini çok daha kolay halletmektedir. Oslo'nun dilencileri, göçmenleri, keşleri. Bir krallığın başkentinde yürüyorum. Ana caddede çeşitli ülkelerden gelen göçmenleri ve çok sayıda dilenciyi barındırıyor. Çok sayıda deyince abarttığımı sanmayın. Ana caddede her an adımda bir, sokak lambalarının dibinde, kaldırımlarda, köşe başlarında, önlerinde şapka ya da mendil açılmış bir insanlar var. Aralarında Norveçliler de var ama çoğunluğu yabancılar işsizlikten kırılıyor. Norveç çalışma ve oturum izninin en zor olduğu ülkelerden biri. Sokaklarda karşılaştıklarımız yıllar önce buraya göç edenler. Şimdi işsizler ve de umutsuzlar. Yavaş yavaş tükeniyorlar. Sokaklarda karşılaştığımız dilenci, müzisyen, gazete satıcıları, bir gelen parkındaki heykellere hiç benzemiyor. Çoğu sakat, bazılarının uyuşturucu tedavisi gördüğü belli. Norveç, artan uyuşturucu müptelaları için çok sayıda sosyal yardım derneğine sahip. Sosyal yardım şeması çerçevesinde uyuşturucu ile mücadele edenler ve sosyal yardım örgütlerine başvuranlar gazete, ıvır zıvır satarak geçimlerini sağlıyorlar. Yine ana meydanda Güney Amerikalı, Afrikalı, Uzak Doğulu ve Doğu Avrupalı göçmenler önlerinde mendil müzik yapıyorlar. Nehrin kıyısında bir grup bezgin insan hiç konuşmadan bira içiyor. Norveçliler arasında işsizlik sorunu yok ama göçmenler onların iş bulması mucize. Dolayısıyla sokakları dolduruyorlar. Norveç AB üyesi olmamasına karşın yaptığı anlaşmalar sonucunda birlik üyesi ülkelerden göçmen işçi alıyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelen işçiler buraya akın ediyor. Norveç halkının en büyük şikayeti genişleyen Avrupa. Parkta oturan orta yaşlı bir adamla sohbet ediyorum. Bence sorun Polonya, Romanya gibi ülkelerden doğuyor. Birlik tehlikeye giriyor. Doğu Avrupa ülkelerinin tek istediği para, para, para. Birlikten sürekli para çekiyorlar ve işsizlerini buraya yolluyorlar diyor.